Ayrım 2. Günlerin getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 33. Her bir hayat bir fasikül. O 1993 yılının hemen hemen tamamını gözyaşları ve anılar arasında sana yazarak geçirdim Paula. Ama yine de Will'in hayatından esinlendiğim bir roman olan Sonsuz Düzenin tanıtım için Amerika'nın birçok şehrini kapsayan bir tura çıkmadan edemedim. Kitap İngilizce olarak henüz yeni yayımlanmıştı ama ben onu 2 yıl önce yazmıştım ve birçok Avrupa dilinde çoktan basılmıştı. Kitabın adını Will'in babasından aşırmıştım. Onun gezgin bir vaiz olarak gelmeye çalıştığı dininin adı da Sonsuz Düzendi. Will kitabımı eşine dostuna hediye olarak göndermişti. 1. baskının tamamını satın aldığını tahmin ediyorum. Bundan o kadar gurur duyuyordu ki kitabın onun öz yaşam öyküsü olmadığını, yalnızca kurgu olduğunu ona hatırlatmam gerekti. Benim hayatım tam bir roman diye karşılık verdi bana. Herkesin hayatı bir roman olarak anlatılabilir. Her birimiz kendi efsanemizin baş kahramanıyızdır. Şimdi şu anda bu satırları yazarken kuşkuya kapılıyorum. Bütün o olaylar acaba benim hatırladığım ve anlattığım gibi mi gerçekleşti? Annemle gün be gün sürdürdüğümüz ve içinde hem ufak tefek şeylerin hem de önemli olayların az çok gerçeğe yakın bir biçimini sakladığımız bütün o temel yazışmaya rağmen bu sayfalar son derece öznel. Billy kitabın kendi kat ettiği yolun bir haritası olduğunu söyledi bana. Filmini yapacak olurlarsa aktör Paul Newman'ın başrol için biraz yaşlı olmasının ne kadar yazık olduğunu da ekledi. Paul Newman'ın bana benzediğine dikkat etmiş olmalısın diye de açıklamada bulundu. O her zamanki alçak gönüllü edasıyla. Bunu hiç fark etmemiştim ama Will'in gençliğini bilmiyorum. O zamanlar herhalde tıpatıp birbirlerine benziyorlardı. Kitabın İngilizce olarak yayımlanması benim için kötü bir zamana rastlamıştı. Kimseyi görmek istemiyordum. Bir tanıtım turuna çıkma düşüncesi içinde bunalıyordum. Duyduğum acı beni hasta etmişti. Seni kurtarmak için neler yapabilecekken yapmamış olmam bende bir saplantı haline almıştı. Madrid'deki hastanede o doktorların ihmalkarlığını nasıl olmuş da fark edememiştim. Neden seni oradan çıkarıp hemen Kaliforniya'ya getirmemiştim? Neden? Son günlerini geçirmiş olduğun odaya kapanıyor ama o kutsal yerde bile birazcık huzur bulamıyordum. Her zaman yanımda olan yumuşacık bir dosta dönüşebilmen için aradan uzun yıllar geçmesi gerekecekti. O zamanlar senin yokluğunu bir sancı gibi hissediyordum. Bağrıma saplanıp kimi zaman beni dize getiren bir kargıydı sanki. Niko da kaygılandırıyordu beni çünkü erkek kardeşinde de porfiri hastalığının olduğunu yeni öğrenmiştik. Paula porfiriden değil, doktorların ihmalkarlığından öldü diye ısrar ediyordu kardeşin. Beni yatıştırmak için ama o da endişeliydi. Yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda 2 çocuğu ve yolda olan 3.'sü için de. Çocuklar da bu berbat hastalık kalıtım yoluyla almış olabilirlerdi. Testlere girebilecekleri yaşa geldiklerinde öğrenebilecek bunu. Senin ölümünden 3 ay sonra Celia bir bebek daha beklediklerini haber verdi bize. Uyur gezerler gibi gözlerin altındaki siyah halkalardan ben zaten bundan kuşkulanıyordum. Ayrıca daha annelerinin rahminde kıpırdamaya başlamadan önce Alejandro ile Andre'yi görmüş olduğum gibi onu da rüyamda görmüştüm. 5 yıl içinde 3 çocuk sahibi olmak büyük bir ihtiyatsızlıktı. Niko ile Celia güvenli bir işten yoksundular. Öğrenci vizeleri de bitmek üzereydi ama yine de bu haberi kutladık. Merak etmeyin, Allah rızkını verir oldu annemin yorumu. Haberi öğrendiğinde öyle de oldu. Aynı hafta Niko ve ailesi için oturma vizesi çıkartmak üzere formalitelere başladık. Ben 5 yıl bekledikten sonra Amerikan vatandaşlığını almıştım. Onlara kefil olabilirdim. Biriyle 1987'de senin Ernesto ile tanışmandan 3 ay önce tanıştık. O zamanlar birisi sana babanı onun yüzünden bıraktığımı söylemiş ama yemin ederim ki böyle olmadı. Babanla ben 29 yıl birlikte olduk. Ben 15 yaşımdayken tanışmıştık, o da 20'sini bitirmek üzereydi. Boşanmaya karar verdiğimizde 3 ay sonra Will ile tanışacağım aklımın ucundan bile geçmiyordu. Biriyle bizi edebiyat birleştirdi. Benim ikinci romanımı okumuş, Kaliforniya'nın kuzeyinden bir kuyruklu yıldız gibi gelip geçerken merak edip beni tanımak istemiş. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğradı çünkü ben onun tercih ettiği kadın tipine hiç benzemiyorum. Ama bu duygusunu oldukça iyi gizledi. Bugün de bana karşı derhal manevi bir yakınlık duyduğunu yeminle söylüyor. Bu da ne demekse? Bana gelince acele hareket etmem gerekiyordu çünkü çılgın bir yolculuk boyunca şehirden şehire atlayıp duruyordum. Akıl danışmak için seni aramıştım. Sen de kahkahalarla gülerek maceraya balıklama dalmaya zaten karar vermiş olduğuma göre neden sana danıştığımı sordun. Niko'ya anlattığımda ise dehşet içinde haykırdı. Senin yaşında mı anne? Diye. 45 yaşındaydım ama ona bir ayağım çukurdaymışım gibi görünüyordum. Bu da benim için kaybedecek vaktim olmadığını gösteren bir anahtar oldu. Dolan başlı yollara sapmadan derhal Sade'de gelmeliydim. Benim aceleciliğim Bill'in haklı ihtiyatlılığını silip süpürdü. Zaten bildiğin şeyi burada tekrar edecek değilim. Kaç kere anlattım. Bill'e bakarsan aşkımızın nasıl başladığını 50 ayrı biçimde anlatıyormuşum. Hepsi de doğru. Uzun lafın kısası, birkaç gün sonra önceki yaşantımı bir yana bırakarak kapıldım bu adamın evine davetsiz olarak Damla'yı verdim. Niko çocuklarımı terk ettiğimi söylüyor ama sen Virginia'da okuyordun. O da artık 21 yaşındaydı. Anasının şımartmalarına hiç gereksinimi olmayan koskoca bir adamdı. Billy beni elimde bir seyahat çantasıyla kapısında görmenin verdiği korkunç şaşkınlıktan bir kez kurtulduktan sonra bizi ayıran kültür farklılıklarına ve çocukların nasıl başa çıkacağımızı ikimizin de bilmediği sorunlarına rağmen ortak yaşantımıza canı gönülden başladık. Bill'in hayatı ve ailesi hiçbir şeyin yolunda gitmediği kötü bir komedi gibi görünüyordu bana. Sana akıl danışmak için birkaç kez telefon etmişimdir. Galiba her gün arıyordum ve hep aynı şeyi söylüyordun bana. Böyle bir durumda yapabileceğin en cömertçe şey nedir anne? Aradan 8 ay geçtikten sonra Bill ile evlendik. Bu onun girişimiyle değil, benimkiyle oldu. İlk anın tutkusunun aşka dönüşmekte olduğunu ve büyük bir olasılıkla Kaliforniya'da kalacağımı anlayınca çocuklarımı da oraya getirtmeye karar verdim. Seninle ve kardeşine tekrar bir araya gelmek istiyorsam Amerikan vatandaşı olmam gerekiyordu. İşte bu yüzden gururumu ayaklar altına alıp Bill'e evlenme fikrini açmaktan başka çarem kalmamıştı. Tepkisi belki de ummaya cesaret edebildiğim gibi öyle mutluluktan havalar uçmak falan olmadı. Dehşete kapılmıştı çünkü fiyaskoyla sonuçlanan bir sürü aşk macerası kalbindeki romantizm korlarını söndürmüştü. Ama sonunda razı ettim. Aslında çok da zor olmadı. Karar vermesi için onu ertesi gün saat 12'ye kadar süre verdim. Sonra da bavulumu toplamaya başladım. Süre sona ermeden 15 dakika önce Billy'e evlenme teklifimi kabul etti ama benim Niko'ya ve sana yakın yaşamak istememde inatla direnmeme bir türlü akıl erdiremedi. Çünkü Birleşik Devletler'de gençler okulu bitirince baba evini terk ediyorlar ve yalnızca Noel'de ya da Şükran gününde ziyarete gidiyorlar. Şilinlilerin sonsuza kadar klan halinde bir arada yaşama adetlerine Amerikalılar hayret ediyorlar. Seninle çocuklar arasında seçim yapmaya sakın beni zorlama diye de onu uyardım o gün. Aklımdan bile geçmez ama onların senin yanında yaşamak isteyeceklerinden emin misin diye sordu. Bir ananın çocuklarını bir araya toplamaya her zaman hakkı vardır. Ruhsatını posta yoluyla almış olan bir bey $25'lık bir ödeme karşılığında evlendirdi bizi. Çünkü Veli, avukat olduğu halde bu işi yapabilecek bir hakim arkadaşını bulamamıştı. Bu da içime bir kurt düşürdü. Marin mahallesinin tarihindeki en sıcak gündü. Tören havalandırması olmayan bir İtalyan restoranında yapılmıştı. Düğün pastası tümüyle eridi. Arp çalan küçük hanım düşüp bayıldı. Kanter içindeki davetliler de yavaş yavaş üstlerini başlarını çıkarmaya başladılar. Sonunda erkekler gömleksiz ve ayakkabısız kalmışlardı. Kadınların da ne çorapları vardı ne de iç çamaşırları. Erkek kardeşim seni ve beni yalnız bırakmamak için ta uzaklardan gelmiş olan annem ile Amerikalı editörümün dışında ben hiç kimseyi tanımıyordum. O düğünün tam anlamıyla yasal olduğundan hep kuşku duymuşumdur. Umarım günün birinde cesaretimizi toplar, doğru dürüst evleniriz. Sana sırf kendi çıkarım için evlendiğim izlerini vermek istemem. Çünkü Bilge'ye karşı tıpkı sana da Ernesto ile olduğu gibi bizim soyumuzdan kadınların akıllarını başlarından olan o müthiş şehvet duygusu içindeydim. Ama tanıştığımız zamanki yaşımızda o vize meselesi bir yana bırakılırsa evlenmeye ihtiyaç yoktu. Şartlar başka türlü olsaydı, hiç kuşkusuz Bill'in de tercih edeceği gibi metres hayatı yaşayabilirdik. Ama bu gönülsüz sevgili ne kadar Paul Newman'a benzerse benzesin, benim ailemden vazgeçmeye hiç niyetim yoktu. 70'li yıllardaki askeri diktatörlük zamanında seninle ve Nico ile birlikte çıkmıştım Şili'den. 80'li yılların sonlarını sizlerle birlikte Venezuela'ya sığınmıştım. 90'lı yıllarda da sizlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmen olmaya niyetliydim. Kardeşinle senin dünyanın dört bir tarafına dağılmaktansa Kaliforniya'da benim yanımda çok daha iyi olacağınıza hiç kuşkum yoktu ama hukuki bekleme süresini hiç hesaplamamıştım. Aradan 5 yıl geçti. Sanki 500 yıl geçmiş gibiydi ve o arada sizler evlenmiştiniz. Nico Venezuela'da Sally ile, sen de İspanya'da Ernesto ile, ama bu durum bana ciddi bir sakınca gibi görünmüyordu. Bir süre sonra Nico ile ailesini bizim evden 2 sokak öteye yerleştirmeyi başardım. Ölüm vakitsiz olarak elimden koparıp almasaydı sen de yanı başımda yaşıyor olacaktın. Romanımı tanıtmak ve bir önceki yıl senin yanından kıpırdayamadığımdan ertelemiş olduğum konferansları vermek üzere çeşitli yönlere doğru seyahate çıkarak Birleşik Devletleri kat ettim. Acaba benim varlığımı hissedebiliyor muydun yavrum? Bunu kendime kaç kez sormuşumdur. 92'nin o uzun gecesinde rüyanda neler görüyordun acaba? Rüya görüyordun. Bundan eminim. Çünkü gözlerin göz kapaklarının altında kıpırdıyordu. Bazen de korku içinde uyanıyordun. Komada olmak bir karabasanın yoğun sisi içinde sıkışıp kalmak gibi bir şey olmalı. Doktorlara bakılırsa hiçbir şeyin farkında değilsin ama ben buna inanamıyorum. Yolculuk ederken uyumak için, sanal ağrılar için, gözyaşlarımı silmek için ve yalnızlığın verdiği korkuyu geçirmek için bir torba dolusu ilaç vardı yanımda. Biri çalışmak zorunda olduğundan benimle birlikte gelememişti. Avukatlık bürosu pazar günleri bile kapanmıyordu. Bekleme salonunda her zaman mucizevi bir duruşma, masasının üzerinde yüzlerce dosya vardı. O günlerde San Francisco'da inşa halindeki bir binanın 5. katından düşerek ölen Meksikalı bir göçmenin trajedisiyle uğraşıyordu. Adı Jovita Pacoco'ydu, 29 yaşındaydı. Resmi makamların gözünde namevcuttu. İnşaat şirketi için işinden sıyrılmıştı çünkü adam borcularında görünmüyordu. Taşeron firmanın sigortası yoktu. Pacoco'yu da tanımıyordu. Onu günler önce kendisi gibi kaçmak, 20 kişiyle birlikte işe almış, bir kamyon içinde şantiyeye götürmüştü. Jovita Pacoco köylüydü, ömründe hiç iskeleye çıkmamıştı ama güçlü kuvvetliydi, çalışmaya pek istekliydi. Bir güvenlik kemeri bağlaması gerektiğini hiç kimse söylememişti ona. Bildim 1000 kere, gerekirse dünyanın yarısına dava açacağım ama o zavallı aile için bir tazminat koparacağım dediğini duymuştum. Bürosunda Pacoco ailesinin yarısı olmuş bir fotoğrafı duruyordu. Babası, annesi, büyük annesi, 3 küçük çocuk, bir tane de kucakta, hepsi de kiliseye gitmek için giyinip kuşanmışlar. Meksika'da toz toprak içinde bir meydanda kızgın güneşin altında sıraya dizilmişler. Ayağında ayakkabıları olan tek kişi Jovita Pacoco'ydu. Elinde yıpranmış hasır şapkası, dudaklarında mağrur gülümsemesiyle yağız bir yerliydi. O tanıtım turunda yasta olduğumu kendime bile itiraf etmek istemediğimden zarif bir renk olduğu bahanesiyle tepeden tırnağa siyahlar içinde dolaşıyordum. Tıpkı Şilli dul kadınlara benziyorsun dedi Billy. Sonra da kıpkırmızı bir itfaiyeci atkısı hediye etti bana. Hangi şeylere gittiğimi, kimlerle tanıştığımı hiç hatırlamıyorum. Neler yaptığımı da önemi de yok. Bir tek New York'ta Ernesto ile buluştuğumu hatırlıyorum. Senin hakkında anılarımı yazmakta olduğumu anlattığımda kocan çok duygulandı. Baş başa verip ağladık. İkimizin kederinin bir araya gelmesiyle bir dolu fırtınası patlak verdi. Telefonda anlattığında Nico, kışın çoğunlukla dolu yağar dedi bana. Haftalarca hipnotize olmuş bir halde benimkilerden uzakta dolaştım durdum. Geceleri uyku ilaçlarıyla sersemlemiş olarak tanımadığım yataklarda yatıyor, sabahları kupkoyu bir kahveyle kabuslar üzerinden atıyordu. Kaliforniya'dakilerle telefonla konuşuyor, anneme de faksla mektupları yolluyordum. Bunlar ışığa duyarlı bir mürekkeple basıldığından zamanla silinip gidiyorlardı. O zaman yaşanan pek çok şey yok olup gitti. Ama böylesinin çok daha iyi olduğundan eminim. Evime dönüp kendimi dünyanın geri kalanından gizlemek için saatleri sayıyordum. Biriyle yatmayı, torunlarımla oynamayı, arkadaşım Tabra'nın atölyesine kolyeler yaparak kendimi avutmayı istiyordum. Selia'nın gebelikte kilo almak yerine kilo vermekte olduğunu, torunun Alejandro'nun sırtında çantası da artık kreşe gittiğini, Andrea'nın da gözlerinden ameliyat geçirmesi gerektiğini öğrenmiştim. Kız torunum ufacık tefecikti. Kafasında altın renkli tüyler vardı ve tamamen şaşıydı. Sol gözü başka tarafa bakıyordu. Sakin, suskun bir çocuktu. Hep bir şeyler tasarlar gibi bir hali vardı. Asla elinden bırakmadığı pamuklu bir beze tutosuna sarılarak parmağını emiyordu. Sen çocukları hiç sevmezdin Paola. Bir keresinde bir ziyarete geldiğinde Alejandro'nun bezini değiştirmek sana düşmüştü de yeğenle ne kadar çok bir arada olursan anne olmayı o kadar az istediğini bana itiraf etmiştin. Andrea'yı hiç tanımadın ama öldüğün gece o senin yatağının ayak ucunda ağabeyinin yanında uyuyordu. Eski bir ruh ziyarete geliyor. Mayıs ayında New York'ta bulunduğum sırada Billy bana telefon edip Jennifer'ın bilimin bütün tahminlerine ve olasılık yasalarına meydan okuyarak bir kız çocuk dünyaya getirdiğini haber verdi. Çift doz aldığı bir uyuşturucu doğumu hızlandırmış, Sabrina vaktinden 2 ay önce doğmuştu. Oradakilerden birinin çağırdığı ambulans onu alıp en yakındaki acil servise götürmüştü. Burası özel bir Katolik hastanesiydi ve o güne kadar bu derece uyuşturucu almış durumda kimseyi görmemişlerdi. Bu sayede Sabrina kurtulmuştu çünkü Jennifer'ın oturmakta olduğu o mütevazi Oakland mahallesindeki devlet hastanesinde doğmuş olsaydı, uyuşturucular yüzünden daha ana rahminde ölüme mahkum olarak doğan yüzlerce bebekten biri olacaktı o da. Hiç kimse o bebeğe dikkat bile etmeyecek, onun o minicik bedeni fazlasıyla yüklü sosyal sağlık sisteminin boşluklar arasında kaybolup gidecekti. Oysa bebek nöbetçi doktorun becerikli ellerine düşmüş, dünyaya gelmek üzere dışarı atıldığında bu hekim onu tutmayı başararak küçük kızın hipnotik gözleriyle baştan çıkan ilk kişi olmuştu. Bu kızın hayatta kalma olasılığı pek az diye düşünmüştü onu incelediğinde. Ama kızın o simsiyah bakışlarından gözlerini alamamış, o akşam nöbeti bittiğinde çekip evine gitmemişti. O zamana kadar artık çocuk doktoru bir hanım da gelmişti ve o ikisi gecenin bir bölümünü küvezi gözlemleyerek ve bu yeni doğmuş bebeğe olduğundan daha fazla zarar vermeden onu toksinlerden nasıl kurtarabileceklerini ve hiçbir şey yutamadığından onu nasıl besleyebileceklerini hesaplayarak geçirmişlerdi. Anneyle hiç uğraşmamışlardı çünkü Jennifer yatağından kalkabilecek hale gelir gelmez hastaneyi terk etmişti. Şiddetli bir sancı Jennifer'ın içini parçalıyordu sanki. Neler olup bittiğini hatırlamıyordu bile. Yalnızca ambulansın canhıraş sirenini, beyaz ışıkların yanında upuzun bir koridoru, bağıra çağıra ona emirler veren bazı kimselerin suratlarını hatırlıyordu. Bir kız çocuk dünyaya getirdiğini tahmin ediyordu. Ama bunu doğrulamak üzere orada kalamazdı. Dinlenmesi için onu odalardan birine bırakmışlardı. Kısa bir süre sonra uyuşturucu eksikliği sendromunu hissetmiş, sinirleri gerilmiş bir halde her tarafından terler boşanarak mide bulantıları içinde zangır zangır titremeye başlamıştı. Elinden geldiğince giyinerek servis kapılarından birinden kaçıp gitmişti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra doğumun ardından biraz toparlanmış ve uyuşturucularla sakinleşmişken geride bırakmış olduğu bebeği aklına gelmiş ve onu aramak üzere geri dönmüştü ama o artık çocuk ona ait değildi. Küçük yaştaki çocuklarla ilgilenen sosyal hizmetler olaya el koymuş. Herhangi biri onu koğuştan çıkarmaya kalkışacak olursa alarm veren bir güvenlik düzeneğini bebeğin koluna takmışlardı. New York'taki turumu yarıda keserek bulabildiğim ilk uçakla Kaliforniya'ya döndüm. Billy beni havaalanında karşılayarak dosdoğru kliniğe götürdü. Yolda giderken de torununun son derece güçsüz olduğunu anlattı. Günahlarının kefaretini ödemekte olan Jennifer'ın kendine bakacak hali yoktu. Kızının bakımını hiç üstlenemezdi. Neredeyse babası yaşında bir herifle yaşıyordu. Adam hayatının ne idiği belirsiz bir takım işlerden kazanıyordu. Kaç kez de hapse girmişti. Eminim Jennifer'ı istismar ediyordur ve ona uyuşturucu sağlıyordur oldu. Benim ilk ağzıma gelen laf ama. Benden çok daha asil ruhlu bir insan olan Billy, hiç değilse kızına başını sokacağı bir yer verdiği için adama minnettardı. Erken doğan bebeklerin koğuşuna kadar kliniğin koridorları boyunca koştuk. Hemşire Willie'yi artık tanıyordu. Bizi bir köşede duran küçük bir beşiğe götürdü. Sabrina'yı ilk kez ılık bir Mayıs günü küçücük pamuklu bir battaniyeye tıpkı bir paket gibi sarmalanmış olarak aldım kucağıma. O çıkının katlarını teker teker açtım ve ta dibinde buldum kızı. Onu ayak biliklerinden boynuna kadar örten fazlasıyla büyük bezinin içinde kafasına yünlü bir takkeyle tıpkı bir salyangoz gibi dar topu olmuştu. Bezin kenarlarından dışarı bum buruşuk iki ayacıkla kürdan gibi kollar, bana bir savaşçı kararlılığıyla bakan kocaman kapkara badem gözleri ve narin yüz hatlarıyla kusursuz bir kafa çıkıyordu. Tüy gibi hafifti. Teni kupkuruydu. İlaç kokuyordu. Yumuşacıktı. Sanki sırf köpükten yapılmıştı. Gözleri açık olarak doğdu, dedi hemşire. Sabrina ile ikimiz upuzun birkaç dakika boyunca bakışarak birbirimizi tanıdık. Çocukların o yaşta neredeyse kör olduklarını söylerler ama o kızın yüzünde bugün de onun özelliğini oluşturan o aynı yoğun ifade vardı. Yanağını okşamak için parmağımı uzattım. O minicik yumruğuyla sımsıkı yapıştı bana. Titrediğini fark ettim. Küçük battaniyesine sarmalayarak bağrıma bastırdım. Daha önce kendi çocuk doktoru olarak tanıtmış olan genç bir kadın, "Kızım nesi oluyorsunuz?" diye sordu. "Bu bey çocuğun büyük babası," diye yanıt verdim. Sıkılgan bir tavırla ya da konuşamayacak kadar duygulanmış olarak kapının yanında durmakta olan kocamı işaret ederek. Yaptığımız testler kızın vücudunda bir sürü toksik madde bulunduğunu gösterdi. Aynı zamanda prematüre bir bebek. Tahminen 7 aylık bir gelişme geçirmiş olduğunu sanıyorum. 1,5 kilo ağırlığında sindirim sistemi henüz tam olarak gelişmiş değil. Onun küvezde olması gerekmiyor muydu diye fikrini belirtti Billy. Solunumu normal olduğu için onu bugün çıkardık küvezden. Ama fazla hayale kapılmayın. Korkarım pek iyi belirtiler göstermiyor. Bu kız yaşayacak diye onun sözünü kesti hemşire kesin bir ifadeyle. Kafasında incecik örgülerden bir kule taşıyan bu iri yarı zenci kadın kızı elimden kapmış, çocuk onu tombul kolların arasında kaybolmuştu. "Odilla lütfen," diye bağırdı doktor. Hiç de profesyonel olmayan bu sert tavır karşısında gözlerine inanamayarak, "Tamam doktor hanım, durumu anlıyoruz," dedim. Yorgun bir tavırla içimi çekerek. Yolculukta haftalar boyunca üstümden çıkarmadığım giysileri değiştirmeye vakit yoktu. Deneyimlerime göre pek az olan en gerekli şeylerimi koyduğum bir el çantasıyla 21 gün içinde 15 şehri dolaşmıştım. Sabahın erken saatlerinde uçağa atlıyor, sırada hangi şehir varsa oraya iniyordum. Hemen her defasında benim kadar yorgun bir mihmendar hanım basın olan randevularıma götürmek üzere beni orada beklemekte oluyordu. Öğle vakti salamlı bir sandviç yiyor, birkaç görüşme daha yapıyor, akşamki tanıtımdan önce bir duş almak üzere otele dönüyordum. Sonra da ayaklarım şişmiş olarak romanımın İngilizcesinden birkaç sayfa okumak üzere yüzümde zoraki bir gülümsemeyle halkın karşısına çıkıyordum. Otellerde bana eşlik etsin diye senin çerçeveli bir resmini yanımda götürmüştüm. Seni öyle hatırlamak istiyordum. O muhteşem gülümsemenle, upuzun saçların ve o yeşil bluzunla. Ama seni düşündüğümde aklıma gelen görüntüler bunlar değildi. O kas katı kesilmiş bedenin, bomboş bakan gözlerin, kesin suskunluğundu gördüklerim. En güçlü insanın bile kemiklerini sızlatacak bu tanıtım maratonlarında sanki yıldızlar arasında bir yolculuğa çıkar gibi kendi bedenimden uzaklaşıyor. Mihmandarlarımın bütün gün elimden tutacaklarına, beni akşamki okuma seansına götüreceklerine, ertesi sabahta erkenden havaalanına bırakacaklarına güvenerek göğsümde taş gibi bir ağırlıkla tanıtım turunun merhalelerini tamamlıyordum. New York'tan San Francisco'ya yaptığım saatler süren o yolculuk sırasında Sabrina'yı düşünecek bol bol vaktim olmuştu. Ama bu kız torunun pek çok kişinin hayatını nasıl değiştireceği aklımın ucundan bile geçmiyordu. O çok eski bir ruh dedi hemşire Odilia, doktorun gittikten sonra. Burada çalıştığım 22 yıl boyunca pek çok yeni doğmuş bebek gördüm. Ama Sabrina gibisini hiç görmedim. O her şeyin farkında. Nöbetim bittikten sonra bile onun yanında kalıyorum. Hatta pazar günü bile onu görmeye geldim. Çünkü bu kızı bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Sizce ölebilir mi? Diye onun sözünü kestim, soluğum keserek. Doktorlar öyle söylüyorlar. Doktor hanımı duydunuz işte. Ama ben onun yaşayacağını biliyorum. Buraya kalmak için geldi. Onun iyi bir karması var. Karma? Hinduizm ve Budizm gibi bazı inançlarda fiziksel ya da zihinsel her türlü eylemin sonuçlarının kaçınılmaz olduğunu, bu sonuçların bizi şimdiki ya da sonraki yaşamımızda etkileyeceğini söyleyen bir kural. Bir kez daha karma. Kaliforniya'da da bu terimi acaba kaç kez duydum? Bu karma düşüncesi beni alt üst ediyor. Kadere inanmak zaten yeterince kısıtlayıcı ama karma daha da beter bir şey. Çünkü daha önceki binlerce yaşantıya dayanıyor ve bazen insan atalarının yaptıklarını da üstlenmek zorunda kalıyor. Kader değişebilir ama karmayı arındırabilmek için bütün bir hayatı yaşamak gerekiyor. Hatta belki bu bile yetmiyor. Ama Odilla ile felsefe yapacak zaman değildi. Küçük kıza karşı sonsuz bir şefkat, ona kanı kaynamış olan bu hemşireye de minnettarlık duyuyordum. Sabrina'nın dünyaya geldiğine sevinerek yüzümü onun kundak bezine gömdüm. Villa ikimiz birbirimize tutunarak çıktık koğuştan. Sonunda asansörü bulana kadar çıkış yolunu arayarak aynı koridorlarda dolaştık durduk. Asansörün içindeki aynada yansıdı görüntülerimiz. Villa sanki bir asır yaşlanmıştı. Eskiden öylesine azametli görünen omuzları yenik düşerek çökmüştü. Gözlerin çevresindeki kırışıklıklara, eskisi kadar mağrur görünmeyen çene çizgisine, kalan azıcık beyaz saçlarına baktım. Günler öyle çabuk geçiyordu ki, bedenindeki değişikliklere hiç dikkat etmemiştim. Onu olduğu gibi değil, hatırladığım gibi görüyordum. O benim için hala 6 yıl önce ilk bakışta aşık olduğum adamdı. Sanki sırtı dikişlere meydan okurmuş gibi üzerine biraz dar gelen o koyu renkli takım elbisesinin içinde yakışıklı ve atletikti. İşten gelen gülüşü, kendinden emin tavrı, zarif elleri hoşuma gitmişti. Hayatı yaşadığı ve acı çektiği belli olmuyordu ama dayanıklı görünüyordu. Ya ben? Birbirimizi tanıdığımızda acaba o bende ne görmüştü? O 6 yıl içinde özellikle de son aylarda ne derece değişmiştim? Ben de alışkanlığım verdiği merhamet duygusunun fitresinden süzerek bakıyordum kendime ama o kaçınılmaz fiziksel bozulmaya dikkat bile etmiyordum. Oysa göğüslerim daha gevşek, belim daha kalın, gözlerim daha hüzünlüydü. Asansördeki ayna ikimizin de ne kadar yorgun olduğumuzu göstermişti bana. Benim de yolculuk yorgunluğumdan ya da onun iş hayatındaki yorgunluğundan çok daha derin bir şeydi bu. Budistler yaşamın bir ırmak olduğunu, en sondaki varış noktasına doğru bir salın üzerine yol aldığımızı söylerler. Irmağın akıntısı, hızı, yüzeyin hemen altında kayaları, girdapları ve kontrol edemediğimiz daha başka engelleri vardır. Salı suyun üstünde yönlendirebilmek için yalnızca tek bir küreye güvenebiliriz. Yolculuğun niteliği bizim becerimize bağlıdır ama suyun yönü değiştirilemez. Çünkü o ırmak her zaman ölüme doğru akar. Bazen insanın kendini akıntıya bırakmasından başka çaresi yoktur. Ama bu kez durum öyle değildi. Derin bir nefes aldım. Kısacık boyumla uzanarak kocamın sırtına bir şaplak indirdim. Hadi bak davran bakalım Willy, kürek çekmemiz gerekiyor. İngilizcemin yeterli olmadığını sandığı zamanlar suratında beliren o şaşkın ifadeyle baka kaldı bana. İkinci ayrımın sonu sayfa 48.